Ayrım 10. sayfa 173. Claudia. Yeşiller Partisi Başkanı Claudia Roth, Almanya'daki Türklerin oyunu almak için Türk mahallesine gitti. Döner kesti. Güzel de bu iş dönerle olsaydı Bursalı İskender iktidar olurdu Türkiye'de. Belli ki Alman siyasetçiler bizimkilere özeniyor. Ama daha çok fırın ekmek yemeleri lazım. Çünkü döner yetmez, yanar döner olacaksın. Mesela daha fazla oy almak için fındığa çok para vereceksin. Tütün rekor fiyatlarla alıp devletin depolarını ağzına kadar dolduracaksın. Sonra depoları boşaltmak için yakacaksın. Bir taraftan fabrika temeli atacaksın kalkınma için, bir taraftan fabrikaları satacaksın kalkınma için. Parası olanı bedelli yapacaksın. Parası olmayanın şehit cenazesine bedelini ödeteceğiz nutukları patlatacaksın. Traktör borcunu ödeyemeyen çiftçiye hapse atacaksın. Sonra IMF'den tokatladığın paraları o çiftçiye dağıtacaksın. Ardından IMF'ye borcunu ödemek için o çiftçinin tarlasına haciz koyacaksın. Seçimden önce kapağı çevireceksin. Oyu alırsan tencereyi vereceksin. Ne veriyorlarsa bir fazlasını vereceksin. Baktın muhafazakarlar tencere veriyor, sen liberalsin. Düdüklüsünü göstereceksin. Gecekondu elektrik su bağlayacaksın. Sonra gecekondu yıkacaksın. Sonra af çıkarıp yeniden elektrik su bağlayacaksın. Hacıları kurayla, öğrencileri yazı turuyla seçeceksin. İşçiyi işten çıkaracaksın. Babası işsiz kalan çocukları bagajdan çikolata çıkaracaksın. Boruyu bağlamadan alacaksın doğalgazı. Kışın köklediğin fiyatları yazın indirecek vereceksin aragazı. Son cümleden de anlaşıldığı gibi edebiyatla ilgileneceksin. Ya şiir yazacaksın takamaka diye ya da şiir okuyacaksın minareli kubbeli. Olmazsa hikaye anlatacaksın Adriyatik'ten Çin Seddi'ne. Onu da kıvıramazsan tekerleme patlatacaksın. Dün dündür, bugün bugündür. Türkiye sandığınız gibi değil, büyüktür. Özetle, Türk siyasetlerine özeniyorsan eğer Almanya olmaktan vazgeçeceksin. Claudia Roth fotoğrafı. Tayyip Erdoğan başbakan olur olmaz 2003 senesinde Almanya'ya gitmiş, resmi temasları sırasında tarih vermiş, en geç 8 senede AB'ye üye oluruz demişti. Claudia Roth da Türkiye AB'ye girince evleneceğim demişti. Kadıncağız bizim yüzümüzden evde kaldı. Zülbiye. Dışarıda okuldan kaçma havası var. Bahar duygularımızı gıdıklıyor. Sadece tabiat değil, yaşama sevinci de çiçek açar böyle günlerde. Puslu karamsar kış ayları geride kaldığı için midir nedir? Bütün sıkıntılar unutulur. Oh be, dünya varmış der insan. Hayat ne güzel kardeşim. Zülbiye Hanım da böyle düşünüyordu. 62 yaşında da iki çocuk annesiydi. Torunu Emre'nin elinden tutmuş çarşıya çıkmıştı. Çarşı aslında bahane. Bir başka severdi Zülbiye Hanım Emre'yi. Hani yeri başka derler ya öyle. Çok istediği spor ayakkabı alacaktı ona. Çünkü torunun bıyıkları terlemeye başlamıştı. Kızlara hava atmasın. Hem yaşı hem mevsimi gelmişti. Sibel ile Sinem ise kız kardeşler. İkisi de su damlası. Biri 23, öbürü 19'undaydı. Sibel nişanlıydı. Gelecek evlenecekti. Sinem açık öğretimde okuyordu. Sınavı vardı önceki gün. Ablacığı onu yalnız bırakmamıştı. Kapıda beklemiş, dua etmişti. Zihin açıklığı için. İyi geçen sınavdan sonra kol kola girmişler. Bir yandan yürüyor, bir yandan bıcır bıcır laflıyor, kaynatıyorlardı. İşte ne bileyim, düğün nasıl olacak? Duvak uzun mu olsun, kısa mı? Hangi bulaşık makinesi alınırsa acaba falan. Ağabeylerini de kulaklarının için atıyorlar tabii. O şimdi asker, Afyon'da Acemi Birliği'nde. Zaten düğün tarihi de onun için gelecek aya alınmıştı. Yemin edecek, doğum izniyle düğüne gelecekti. Diyeceksiniz ki, e'si şu, sizin gibi benim gibi hayalleri olan geleceğe dair mutluluk planları yapan, işlerinin üstünden mutluluk tomurcukları açan bu sıradan insanlar evlerine dönemedi önceki akşam, öldürüldüler. Demokratik gösteri haklarını kullanan kansızlar belediye otobüsünü ateşe verdi İstanbul'un göbeğinde. Sonra da yokuştan aşağı ittirdi. Zülbiye Hanım, Sibel ve Sinem o yokuşun sonundaydı. Zülbiye Hanım'ı arkadaşının altından çıkardılar. Alışveriş torbası hala elindeydi ama eli vücudunda değildi. Kopmuştu. Nasıl sarıldıysa o el o torbaya bırakmamıştı. Aslında haklıydı. Kapkaççılardan illa Allah demişti o da hepimiz gibi. Kaparlar maparlar neme lazım. Emrecik kenarda ağlıyordu. Devlet baba işe yaramamış, Allah baba korumuştu. Gözünün önünde babaannesinin cesedi, aklında ömür boyu cevaplarını bulamayacağı sorular hastaneye götürüldü. Sonra itfaiye geldi, söndürdüler otobüsü. O da ne? Altında iki ceset daha var. Tanımak imkansız. Kömür olmuşlar. Sağa sola savrulan çantalardan birinde Sinem'in sınav başvuru kağıdı çıktı da öyle öğrendiler ailesinden öbür kömürün kim olduğunu. Peki bu katliam nerede yaşandı? Kötü bir şaka gibi Gazi Caddesi'nde. Ama bu insanların ne şehitti ne gazi olsa olsa Niyazi'ydi. Neden Niyazi derseniz son olarak bunu da yazalım bitirelim. Kızlar toprağa verildin. Ne bir belediye başkanı geldi başsavını, ne bir milletvekili, ne bir bakan, ne başbakan, ne AB temsilcisi. Kimse üstüne alınmamıştı. Bir tek kim geldi biliyor musunuz? İETT müdürü. Otobüs öldürdü onları çünkü. Zülbiye Karasu'nun fotoğrafı. Zülbiye Hanım'la Sibel ve Sinem'i öldürenler 4 sene sonra yakalandı. 8 kişidiler. PKK'nın gençlik yapılanmasına mensuptular. Onlar oldukları ne malum derseniz işlerinden biri kadındı. Olayda 3 kadın can verdiği için vicdan azabı çekiyordu. Her şeyi itiraf etmişti. Otobüsü Molotov kokteyliyle yakmışlardı. Molotov eylemler yüzünden son 10 senede 20'den fazla insanımız can verdi. Kaplumbağa ağzındaki hukuk sistemimiz tarafından ancak 2011 senesinde silah kategorisine alınabildi. Barbie. Nedir Barbie? Kız çocuklarımızın en sevdiği oyuncak. Masum bir bebek. Ama biz onu orospu yapmayı başardık maalesef. Çünkü polisimiz fuhuş operasyonu gerçekleştirdi. Kod adı Barbie'ydi. Polisimiz operasyonlara ilgi çekici isimler vermeyi seviyor. Kasırga, bufalo, süpürge, matador, balina, paraşüt falan. Ama Barbie derken insan biraz düşünür be arkadaş. Madem popüler olmak istiyorsun bari geç hadi. Bir haftadır aynı terane. Barbie aşağı, Barbie yukarı. Henüz gazete okuma yaşında olmayan kız çocuklarımız kulak kabartıyor televizyon haberlerini ister istemez. En sevdikleri oyuncağın adı geçiyor habire. Bir elindeki bebeğe bakıyor, bir ekranda yüzünü kapatarak kaçışan kızlara bakıyor. Dönüp soruyor tabii babasına, polis amirler benim Barbie'mi de alacak mı? Sonra çıkıp diyor ki İstanbul Emniyet Müdürü, biz namusluları teşhir etmeyiz. Kimse itiraz etmiyor nasıl olsa. Barbie namussuz mudur? Şeytan diyor koy bir Barbie fotoğrafını birinci sayfaya. Gözüne de bant at. Bak bir daha yapıyormuşullık. Bir Barbie bebek fotoğrafı. Barbie göğüsleri bulunan ilk oyuncak bebektir. Bazı modellerinde sol kolunu geriye büktüğünüz zaman göğüsleri büyür. Amerikalı yaratıcısı Ruth Handler, çocukluktan ergenliğe geçişi sembolize etsin bu şekilde tasarlamıştır. Kadın vücuduna dair bu masumane fikrin koskoca dünyada sadece bizim memlekette fuhuşu çağrıştırması sanırım sosyologların incelemesi gereken bir konudur. Fatma. İkinci Dünya Savaşı yılları, gamalı ağaç veba gibi sarıyor Avrupa'yı. Rus topraklarına dalıyor. Bugünkü Ukrayna'ya geliyor Alman tankları. Ve yakaladıkları 300 genç kızı çırılçıplak soyarak takıyorlar vagonlara. Nereye? Polonya'ya, ölüm kamplarına. Kızlardan biri Pavlina, 15 yaşında. Babacığını henüz 4 yaşındayken kaybetmiş. Bolşevikler ailesini Urallardan sürerken yolda can vermiş. Kalp hastası anacığına yaşam mücadelesi verirken koparıp alıyor Naziler. Geliyorlar Polonya'ya. Kulaktan kulağa hep aynı cümle dolaşıyor. Gaz verip öldürecekler. Titriyor korkudan insancıklar ama o da ne? Tekrar trene bindiriyorlar, Avusturya'ya götürüyorlar. Bugün Türkiye'de pek beğenilen bir Alman markasının fabrikasında çalıştırılıyorlar. 20 saat iş, 4 saat uyku, kuru ekmek. 3 sene böyle geçiyor. Savaş bitiyor. Tam kurtulduk derken anlaşılıyor ki çile bitmemiş. Amerikalılar esir kızları Almanlardan kurtarıyor, Ruslara teslim ediyor. Rus gadder, yine kamp, yine tel örgü. Pavlina kaçıyor. Deretepe gece gündüz gidiyor. Bir başka kampa ulaşıyor. Amerikalıların oraya sığınıyor. Amerikalılar yine trene bindiriyor. İtalya'ya, Roma'ya getiriyor. Bu kampta Naziler tarafından esir alınan Kafkas Türkleri var. Orada Süleyman'la tanışıyor. Dağıstanlı güreşçi. Aşık oluyor. Olunmayacak gibi değil. Şeyh Şamil soyundan gelen Süleyman kapı gibi. Süleyman diyor ki Pavlina'ya, Müslüman olup benimle evlenir misin? Hemen kabul ediyor Pavlina. Nasıl etmesin? Öl de söyleyecek, o kadar seviyor. Fatma adını kullanıyor. Türkiye'ye taşınıyorlar Tuzla'ya. Süleyman, yani Süleyman Baştimur güreşe devam ediyor. Akdeniz Olimpiyatları başta olmak üzere Türkiye'ye çok sayıda altın madalya kazandırıyor. Üç evlatları oluyor, biri Nimet. Şimdi Nimet'i burada bırakalım, Bosna'ya uzanalım. Bir asır önce Bosna'da imamlık yapan Mehmet Bey, Anadolu'ya göç ediyor Adapazarı'na. Oğlu var Mahmut. Gönlünü Zehra'ya kaptırıyor, evleniyorlar, evlatları oluyor Abdullah. Gel zaman git zaman güreşçi Süleyman'ın kızı Nimet'le İmam Mehmet'in torunu Abdullah tanışıyor. İlk görüşte aşk denir ya öyle oluyor. Evleniyorlar Yalova'da. İki kız bir erkek evlatları oluyor. Erkek olanı maşallah 63 santim doğuyor. Kara Mürsel'de ABD'nin donanma üssü var o zamanlar. O üstteki Amerikalı doktora götürüyorlar kontrol için. Doktor diyor ki bu çocuk Amerikan standartlarının bile üstünde büyüme gösterecek. Aman iyi besleyin. Zaten nasıl beslemeyeceksin? Adam doymuyor. Günde 4 litre süt içiyor. O bebek bugün 2 metre 11 santim boyunda 113 kilo. O bebek Mehmet Okur. NBA'de şampiyon olmayı başaran ilk ve tek Türk olmakla yetinmedi. All-Star denilen ve çok az insanın nasip olan dünyanın en iyi takımına seçilmeyi başaran ilk ve tek Türk oldu. Bir ucu Bosna'da, bir ucu Kafkaslar'da. Rus sürgününü, Nazi işgalini, ölüm kamplarını yaşayan, direnen, hayattan, aşktan ve Türkiye'den ümidini kesmeyen bir ailenin dünyanın zirvesine bayrağını dikmiş evladı o. Gurur duy Fatma. Ne mutlu ki Mehmet'e senin gibi bir anneannesi var. Fatma Baştimur'un fotoğrafı. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Her başarılı sporcunun arkasında da genetik miras vardır. Fatma ile torunu Mehmet bunun kanıtlarından biridir. Dünya bilimsel bulgularla sporcu yetiştirirken Türkiye hala tesadüf yeteneklerle yetiniyor. Bu tesadüflerle bile Mehmet okurlara sahip oluyorsak, bir de bilimden faydalansak kim bilir neler olur diye düşünmeden edemiyor insan. Şehriban. Şehriban 37 yaşında, evli 5 çocuk anası, müşfik bir kocası, evlatların üzerine bina ettiği huzurlu bir yuvası vardı. Geçen sene Ağustos, altı maganda aralarındaki husumet nedeniyle taşlı sopalı kavga ederken eller bellere atıldı, tabancalar patladı. Adres sormayan kurşunlardan biri tesadüfen oradan geçmekte olan ve hadiseyle hiç alakası olmayan Şehriban'ın beline saplandı, felç etti. Ama öyle böyle değil. Parmağını bile kıpırdatamıyor, çakıldı yatağa. Yakalandı vuran, yargılandı ve sadece 7 ay sonra bırakıldı. Bir ömre karşılık 7 ay. İsyan etti Şehriban'ın kocası, gitti adliyenin önüne, adalet istiyorum diye bağırdı. Adalet bulmak için dağa mı çıkalım diye haykırdı. Ayıp tabii, suç, hata. Gözaltına alındı hemen. Terörle Mücadele Şubesi tarafından. Bana sorarsanız sadece kocasını değil, Şehriban'ı da içeri tıkmak lazım. Hem kurşunla elini uzatarak yatağını müebbete mahkum etti. Kendini hem de devletimizi zor durumda bıraktı. Şehriban Yaratılmış'ın fotoğrafı. Şehriban maalesef kurtarılamadı. Bu vaziyette bir sene dayanabildi, vefat etti. Eşinden sonra çocukları Hasan ve Cemal de gözaltına alındı. Yargı organlarını aşağılamak ve polise direnmek suçlarından haklarında 2 sene hapis sistemine dava açıldı. Maganda 7 ayda yırttı. Şehriban'ın oğullarını tam 7 sene mahkeme süründürdüler. Elizabeth. Kayseri eşrafından Tornacı Hacamet Hamdi Efendi'nin oğlu Abdullah, dün akşam Windsor Hanedanı'nın varisi, Kral 6. George'un kızı, Birleşik Krallık Hükümdarı İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth Alexander'a Mary ile birlikteydi. Rize Güneysulu, Taka Kaptanı Ahmet Reis'in Kasımpaşalı Tayyip ise Yunan Kralı 1. George'un torunu, Veliaht Galler Prensi'nin babası, Greenwich Baronu ve Edinburgh Dükü, Prens Philip Mountbatten ile sohbet etti. Atatürk işte budur. Değerlerine savaş açısından Mustafa Kemal Takunyalıların öve ve bitiremediği saltanatı kovmasaydı, Abdullah ile Tayyip ofis olarak kullandıkları Dolmabahçe Sarayı'nda bahçıvan bile olamazdı. Çünkü bahçıvanlık makam bile babadan oğula geçiyordu. Homongoloslar bugün hala smokin caiz mi değil mi diye tartışırken, Mustafa Kemal Batı standartlarını aşan bir vizyonda Anadolu insanının önünü açmış, Tornalı çocuklarına, Taka Reisi çocuklarına fırsat eşitliği sağlamıştı. Eminönü esnafı İmam Ahmet Bey'in kızı First Lady Hayrünnisa Gül, Balkabağı'nın faytona dönüştüğü peri masalını andıran gecede kraliçeyle göz göze geldiğinde neler hissetti bilmem ama 105 parçalık yenilmez armadayla Çanakkale'ye geçemeyen İngiltere'nin Queen Elizabeth'i dün hayranlığını özetleyen şu kelimeleri yazdı ana farklar kahramanın özel defterine. Mustafa Kemal'e saygılarımı sunmak benim için büyük onurdur. İkinci Elizabeth'in fotoğrafı. Kraliçe Elizabeth Çankaya'daki yemeğe yeşil yapraklı, kırmızı üzüm motifli beyaz bir elbise, beyaz eldivenler, gümüş renkli çanta, aynı renkte ayakkabılar ve saçında tacı ile katıldı. Hayrünnisa Hanım ise pembe elbise, pembe ayakkabılar, pembe çanta ve pembe türbanı vardı. Sayın basınımız First Lady'mizin müthiş şık olduğunu, First Lady'mizin ışıltısı yanında kraliçenin sönük kaldığını yazdı. Semra. Halı, koltuk, avize, sehpa, vazo, biblo, tablo, gümüş, porselen. Semra Sezer'e hediye edilen ve Semra Sezer'in evine götürmektense Çankaya Köşkü'nde bıraktığı eşyalar 1243 parça. Halı, koltuk, avize, sehpa, vazo, biblo, tablo, gümüş, porselen. Bunlar da Hayrünnisa Gül'e hediye edilmeyen ama Hayrünnisa Gül'ün Dolmabahçe Sarayı'ndan istediği eşyalar 35 parça. Aslında bakarsanız kaşıkçı elmasını istemediğine şükredin. Çünkü prensip olarak Topkapı Sarayı'ndaki Kaşıkçı Elması ile Dolmabahçe Sarayı'ndaki İvrik arasında bir fark yok. İkisi de müze eseri olduğuna göre ikisi de satılamaz. Dolayısıyla ikisinin de fiyatı yok, farkı yok. Bakın fark dedim aklıma geldi. 46 trilyon lira nedir? Ahmet Necdet Sezer'in 7 yıllık görev süresi boyunca harcamak yerine tasarruf edip Maliye Bakanlığı'na iade ettiği para. 30 trilyon lira nedir? Abdullah Gül'ün henüz bir yılını bile doldurmadan Çankaya Köşkü'nde tadilat için Maliye Bakanlığı'ndan aldığı para. Semra Kürünlüoğlu Sezer'in fotoğrafı. Semra Kürünlüoğlu Sezer Ankara'da doğdu. Ahmet Necdet Sezer ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tanıştı. 1964'te evlendiler, Hukuk Fakültesini bıraktı. Ankara Atatürk İlköğretmen Okulu'nu bitirdi. 2000 yılında emekli olana kadar ilkokul öğretmenliği yaptı. 1996'da Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde lisans öğrenimini tamamladı. 3 çocukları oldu. Zeynep, Ebru, Levent. Daima mütevazıydı. Daima topluma örnek oldu. Milletin kesesinden kuruş harcamadı. Çankaya Köşkü'nde First Lady olarak yaşarken mutfak masraflarını bile devlete ödetmedi. Kendisinin ve eşinin maaşından ödedi. Daima sade ve zarifti. Kıyafetlerini olgunlaşma enstitüsünde diktiriyor, parasını kendisi ödüyordu. Makam aracı kullanmazdı, kırmızı ışıkta durdu, hastanede muayene kuyruğuna girdi, market alışverişlerini kendisi yaptı. Poşetlerini korumalara taşıtmadı. Tiyatro, bale, opera, klasik müzik konserleri haricinde medyada görünmedi. Eğitime dair konferanslara, kampanyaları himaye etti. Nuray. Hümeyni'yi seviyorum, Atatürk'ü sevmiyorum. Maraş'ta Fransız askerleri Nene Hatun'un başörtüsüne uzandı. Sütçü İmam ilk ateşi açtı. Böylelikle Kurtuluş Savaşı başladı. O dönemin sosyolojik yapısını incelerseniz cephedeki insanlar hep Müslüman. Atatürk olmasaydı İngilizler olsaydı haklarım daha geniş olacaktı. Bir televizyon programına katılan Nuray Bezirgen isimli türban eylemcisi bunları söyledi. Nene Hatun Maraşlı değil, Erzurumlu. Savaşta düşman Fransız değil, Rus. Rus başörtüsüne saldırmadı, Azizye tabyasına saldırdı. Milli mücadelenin mangal yürekli evladıdır ama milli mücadelenin ilk kurşunu Sütçü İmam sıkmadı, Hasan Tahsin sıktı. Maraş'ta değil İzmir'de, takvime bak. Hasan Tahsin'in tetiğe basması ile Sütçü İmam'ın tetiğe basması arasında 6 ay var. Sütçü İmam Fransız vurmadı, Ermeni vurdu. Maraş'ta düşmanı ilk mücadeleye müdahaleyi yapan da aslında Sütçü İmam değil, Çakmakçı Sait. Silahı yoktu, yumruğuyla saldırdı, şehit oldu. Maraş önce kim işgal etti? Arkadaşın İngiltere'si. Kim sesini çıkarmadı? Arkadaşın padişah efendisi. Kim kurtardı? Arkadaşı daha geniş haklar tanıyacak olan İngilizlerin gemisiyle kaçan padişah efendinin idam etmek için arattığı Atatürk. O dönemin sosyolojik yapısını incelerseniz cephedeki insanların hep Müslüman olmadığını da görürsünüz. Bizzat Ordinarius Profesör Mazhar Osman'ın ağlayarak okuduğu şehit listesine göre bu toprakları İngilizler işgal etmesin diye savaşan, can veren İstanbul'da hekimler arasında 140 Türk, 32 Ermeni, 25 Rum, 17 Rahi Yahudi var. Ve dikkatini çekerim, hepsine birden şehit demişler. Çünkü şehitlik kavramı o dönemin sosyolojik yapısına göre dinle alakalı değil, yurtseverlikle alakalı. Uzatmayayım. Tehlike ne İran'dır ne İngiltere'dir, kara cehalettir. Nuray Bezirgen'in bir fotoğrafı. Türbanlı bir fotoğrafı. Nuray Canan Bezirgen İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon Bölümü öğrencisiyken sınavlara türbanla girmek istemiş, polis zoruyla çıkarılmış 6 ay hapis cezası almıştı. Cezası ertelenince Kanada'ya iltica etmiş, Kanada vatandaşı olmuştu. Hümeyni'yi çok seviyordu ama İran'a değil Kanada'ya gitmişti. 7 sene orada yaşamış, 2005'te Türkiye'ye dönmüştü. Suna. Yıldız kaydı direkt tut hemen. Aman kimseye söyleme ha, dileğin olmaz sonra. Yıldız mıldız kaymaz halbuki. Göktaşı o. Atmosfere girerken yanar. Yalandan iz bırakır ardında. Gecenin geçici karanlığında. Bilmiyordum belki. O yüzden tutmaz dileklerin. Çünkü yıldız dediğin yeryüzünde kayar aslında. Sadece izler bırakarak yüreğimizde, hafızamızda. Bak, Orhan Günşiler gitti mesela göz açıp kapıncaya kadar Suna pek uysaldı. Sen Trişka'dan dizleri seyredip yıldız sandığın yanması da sönmesi bir olan göktaşlarına dilek tutarken farkında değilsin uzay gibi boşluklar oluşuyor hayatımızda. Ayhan Işık, Sadi Dalışık, Vahiy Öz, Necdet Tosun, Cevat Kurtuluş, Danyal Topatan, Erol Taş, Önder Somer, Belgin Doruk, Kadir Savun, Hulusi Kentmen, Ali Yerona, Nubar Terziyan, Adile Naşit, Sami Hazinses, Neriman Köksal, Nürüvvet Sim, Bilal İnci hangi birini sayayım ki? Gitti mi gelmiyor yerine yenisi. Siyah beyazlılar ama. Rengarenkliler aslında. Onun için Edis Hun'u, Filiz Akın'ı her gördüğümde dilek tutarım ben. Türkan Şıra'yı, Cüneyt Arkın'ı her gördüğümde. Göksel Ersoy, Ekrem Bora'yı, Fatma Girik'i, İzzet Güney gördüğümde gözlerimi kaparım, mırıldanırım. Allah onlara uzun, sağlıklı ömürler versin. Bizi göktaşları da baş başa bırakmasınlar diye. Suna Pekgüsal'ın bir fotoğrafı. Asıl adı Suna Belener'di. 14 yaşında sahneye çıkmış, 60 sene sahnede kalmıştı. 250'den fazla tiyatroda, 100'den fazla sinema filminde rol almıştı kendi payımı. Suna Pekgüsal'ı seyrettikten sonra Oscar ödüllerinde neden en iyi yardımcı oyuncu diye bir kategori olduğunu daha iyi anlamıştım. İkinci rollerin muhteşem kadınıydı. Michelle. Neymiş efendim? Obama kazanmış. Böylece Martin Luther King'in hayali gerçek olmuş filan. Bırakın bu feodal kafaları. Will Smith o. Beyoncé. Shaquille O'Neal. Halle Berry. Soyadı üstünde Denzel Washington'u. Kiminin Jolie'si, kiminin Muhammed Ali'si. Yaşlının Ray Charles'ı, gencin aşırı o. Sidney Poitier, ta 1960'da Oscar aldığında Obama henüz 2 yaşındaydı. 2. Hadi diyelim ki Toni Braxton'dan, Jennifer Hudson'dan, Ashanti'den haberin yok. 50 senti bozuk para mı zannediyorsun sen? Serena'nın ablası Venus Williams'ı gördükten sonra mitolojik aşk tanrıçası Venus'u hala çalışır mı zannediyorsun yoksa? Bakın Williams dedim aklıma geldi. 300 milyon nüfuslu Amerika'nın en güzel kızı seçilen Vanessa Williams'ı da mı görmedin hala? Tyra Banks. Niye ekrana yapışıyor o 300 milyon nüfuslu Amerika Oprah ekrana çıktığında? Dans etmedin mi Michael Jackson'la? Rüyalara dalmadın mı Gloria Gaynor'la? Aretha Franklin'le, Diana Ross'la savurup götürmedi mi duygularını Whitney Houston, Mariah Carey, Lionel Richie? Biz Louis Armstrong nevrinin dışına seyahat ederken caz yapma lan dediğin için Neil Armstrong'la anca aya kadar gidebildiğinin farkında değil misin? Boş verin Kerim Abdülcabbar'ı, Magic Johnson'ı, Michael Jordan'ı. Babanın oğlu mudur ki Kobe Bryant, LeBron James, Kevin Garnett, Allen Iverson. Oğlun onların formasını giyiyor. Spike Lee, Ice Cube, Forest Whitaker gibi bir derece. Cosby ailesini tanımayan var mı ailende? Colin Powell, Condoleezza Rice. Getir götür işlerine mi bakıyordu oralarda? Obama dediğin adam belediyede fen işleri müdürü değildi. Illinois senatörüydü. Harvard mezunu. Kendisi gibi eşi Michael da Harvard mezunu. Mandinga mı zannettin sen onu? Emmi oğlu. Git sor bakayım Harvard'ı kendi seçtiğin mecliste kaç tane ha? Cevabı alıyorsun. Uzun lafın kısası Tom amcanın kulübesinde kalmış bir kafa Beyaz Sarayı kavrayabilir mi? Michael Obama'nın resmi. Michael Lavon Robinson Obama. İlk öğrenimini Üstün Zekalılar Okulu'nda tamamladı. Princeton Üniversitesi'nden ve Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu. Beyaz Saray'a taşınmadan önce ABD'nin en çok kazanan avukatlarındandı. Moda ikonu kabul ediliyor. ABD'nin en iyi giyinen kadınları listesinde yer alıyor. Kendisi zenci ilan eden Tayyip Erdoğan zihniyetine göre ezilen siyahlardan biri Michael Obama. Okşan. 1 Ocak 2009 Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında biz gelmeden önce Ankara'da kuşlar bile hava kirliliğinden ölüp patır patır yerlere düşüyor dediği anda şırrak son dakika gelişmesi duyurulmuştu. Ankara'da yılbaşı gecesini birlikte geçiren 7 üniversiteli doğalgaz zehirlenmesinden can vermiş halde bulundu. Canlı yayın 7 cenazeydi. Bir de kedi. Havadaki kuşlar kurtulmuştu ama çocuklarla beraber bir de kedi ölmüştü. Bilkent öğrencisiydiler. Özgür, Elif, Can, Büşra, Tarık, Ceren, Oğuzhan. Kedi Özgür'ündü. Adı Nohut'tu. Aileleri dava açtı. Doğalgaz ölümlerinde Türkiye'de açılan ilk davaydı. İntikam için açmadılar. Çocuklar geri gelmeyecek, sorunlar bulunsun, örnek olsun, bir daha kimsenin canı yanmasın diye açtılar. Elbette başka belediye başkanı herkesin kavrulduğundan emindiler. Kimse hapse girsin istemiyorlardı. Para da istemiyorlardı. Sadece şu kurumlar kusurludur. Bu tür kurumlar insan hayatına karşı sorumludur tespiti yapısını istiyorlardı. Hepsi buydu. Birinci bilirkişi raporu geldi. Başkent doğalgaz kusurlu. İkinci bilirkişi raporu istendi. Başkent doğalgaz kusursuz. Savcı değişti. Üçüncü bilirkişi raporu istendi. Başkent doğalgaz kusurlu. Hakim dedi ki böyle saçmalık olmaz. Bilirkişi raporunu İTÜ'den isteyin. Profesörler heyeti versin. Dördüncü bilirkişi raporu geldi. Profesörler heyeti dedi ki başkent doğalgaz kusurlu. Hakim emekli oldu, iyi mi? Beşinci bilirkişi raporu istendi. Başkent doğalgaz kusursuz. Yaz kızım, başkent doğalgazın kusurlu olup olmadığına, evin kiracısı olan hayatını kaybeden Özgür'ün annesi Okşan Atilla'nın kusurlu olduğuna, Anneye 2 sene 6 ay hapis verilmesine, cezanın paraya çevrilmesine karar verildi. Değerli ankaralılar, Yargıtay intikal eden bu çocuklara, bu ailelere bu davaya sahip çıkın. Bu dava sizin davanız. Şu anda yaşıyorsanız bu çocukların dava sayesinde yaşıyorsunuz. Nasıl yani derseniz, bu tarihsiz çocukların vefat ettiği 31 Aralık 2008 yılbaşı gecesine kadar doğalgaza 390 kurban vermiştik. Çocuklarla beraber 397 olmuştu. O tarihten bu yana Ankara'da bir tane bile ölümlü zehirlenme yaşanmadı. O yılbaşı gecesi o apartmandan zehirlenme ihbarı yapılmasına rağmen, üst kat komşuların hastaneye kaldırılmasına rağmen çocukların bulunduğu daireye bakılmamıştı. O geceden itibaren ihbar olduğunda gerekirse kapıyı kırıp içeride kimse olup olmadığına bakılıyor. Eskiden bir dikkat ediliyorsa şimdi 1000 dikkat ediliyor. Çünkü dikkat etmesi gerekenler, kontrol etmesi gerekenler bu işin baş sorumlusudur. Çocukların ailelerinin istediği de sadece budur. Adalet bu davada sorumlunun adını adaletli şekilde koyarsa milat odur. Sorumlular sorumluluk bilincinde davranır. Sadece Ankara değil tüm Türkiye ölümden kurtulur. Aksi halde bilesiniz ki nohut kadar deyimiz yoktur. Okşan Atilla'nın fotoğrafı. Belediyecilerin ihmalini görmezden gelen mahkeme evladını kaybeden anneye hapis cezası vermiş. 18.200 lira para cezasına çevirmişti. Yargıtay bu kararı bozdu, anne beraat etti. 6 senedir acı çeken aileler bu kitabın piyasaya çıktığı 2015 itibariyle hukuk mücadelesine devam ediyordu. Sorunların cezalandırılması için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunacak. Oradan da netice alamazlarsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceklerdi. İzmir. Yarın sevgililer günü. Hediyenizi bugünden vereyim. Bebeğimiz oldu. Denizi kız, kızı deniz. Sokakları hem kız hem deniz kokan İzmir'imin fili doğdu. Kız. Ne öyle bebeğimiz filan deyip değişmeyin. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içinde dünyaya gelen özbeöz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ilk bebiş fili o. İlk dünya güzelimiz Keriman Halis gibi yani. Mustafa Kemal kendisine kraliçe manasına gelen Ece soyadını vermişti. Hani ilk tüp bebeğimiz Ece gibi. Seçme ve seçim hakkını kullanan ilk kadınımız Benal Nevzat. İlk kadın bakanımız Profesör Türkan Akyol. İlk kadın savaş pilotumuz Sabiha Gökçen Binevi. İlk kadın tiyatro sanatçımız Afife Jale. Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın başkanı Tülay Tuğcu. TUSİAD'ın ilk kadın başkanı Arzuhan Doğan Yalçın'da. İlk kadın voleybolcumuz Supiye Ferhat. İlk kadın otomobil yarışçımız Samiye Morkaya gibi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kızlarından o. Malum biz gavur izminlerin işi gücü seks olduğu için bu işi de ilk biz başardık haliyle. Bahadır'dı ilk vatandaş filmimiz. Mehmet Avrelya gibi devşirmeydi. Hindistan'dan Pak Bahadır adıyla gelmişti fuara hediye olarak. Tombiş, koca kafalı, yüreği daha kocaman, ailesinden koparıldığı için gözlerinde keder bulutları gezinen, sohbet ederken için için hıçkıran, uslu, terbiyeli, duygusal delikanlı. Fil değildi bizim için, Bahadır dedik ona. Ancak bugün bile her İzmirli'nin yüreğini cız ettiren affedilmez bir hata yaptık. 50 sene yalnız bıraktık onu. Sonra jetonumuz düştü. Gene Hindistan'a rica ettik. Hintçe prenses manasına gelen güzeller güzeli Begüm'ü gönderdiler. Gönderdiler ama Begüm henüz 2 yaşında. Bahadır antropozlu birader. Begümcük gelin olacak yaşta değil. Bari can yoldaşı olsun dedik. Begüm can koydu kadını. Ve hakikaten can yoldaşlığı yaptı son nefesine kadar. 2007'de kaybettik Bahadır'ı. Ormanda toprağa basması gereken ayakları ömrü boyunca betona bastığı için iltihaplanmıştı. Taşımıyordu 59 yaşındaki 5 tonluk vücudunu. Katlanılmaz ağrıları vardı, ameliyat şarttı, narkoz verdiler. Son bir damla gözyaşı süzüldü gözlerinden, kapandı, bir daha açılmadı. Sözde yuva diye yapılan paslı çivilerle 3 metrelik çukurla çevrili cezaevindeki tutsak hayatı son bulmuştu. Bitmişti işkence. Özgür şimdi Bahadır. Alabildiğine uzanan Asya enginliğinde, gönlünce koştuğunu, bebekken koparıldığı anasına babasına kavuştuğunu, hasretle sarıldığını, kahkahalarını, döndüm geri geldin diye haykırdığını, ruhumun ilk kez rüzgar aldığını hissedebiliyorum. Of of dedim ya, jetonumuz düşmüştü artık. Bahadır'a yaptığımızı Begümcan'a yapmadık, aradık, taradık, damadımız İsrail'de bulduk. Adı Winner'dı. Üstelik bu sefer denk getirmiştik. 11 yaşına gelen Begümcan'ın yaşıtıydı. İlk görüşte aşk derler ya, öyle oldu. Bir başka jetonumuzu da anlatayım bu arada. Bahadır'ın daracık alanda çektiği işkence İzmir'e ders oldu. Fuardaki Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk hayvanat bahçesini Sasalı'ya taşıdık. Gururla yazıyorum, 425 bin metrekare. Begümcan, Winner ve Bebiş'in yaşadığı alan 15 bin metrekare. Zürafa, zebra, su aygırının dolaştığı Afrika savanı 18 bin metrekare. Yüzlerce tür dostumuz barınıyor. Aslan, kaplan, puma 10 bin metrekarede. Balıklar, timsahlar, kaplumbağalar. İçin tropik yağmur ormanı yaptık. Maymun 7 bin metrekare. Tilki, ayı, kurtların yaşadığı alanda doğal kayalıklar, su akıntıları var. Geyikler 8 bin metrekarede geziyor. Papağanlar ferah ferah 600 metrekarede şakıyor. Uzatmayayım. 9 bin metrekarelik gölü var. 250 bin bitki türü var. Benim canım arkadaşım Bahadır'ın mezarı ve anıtı da orada. Nerede kalmıştık ha? İlk görüş taş derler ya, öyle oldu. Gerdeği atlayayım, bebiş doğdu. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde dünyaya gelen ilk fili o. Üstelik yalnız değil, tarihimiz boyunca ana babasıyla birlikte yaşayan ilk bebiş filimiz o. 610 günlük bebeliğin ardından İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın danışmanı Profesör Nülüfer Aytu ve ekibi tarafından dünyaya getirildi. Nur topu gibi 110 kilo Begümcan 20-25 defa emziriyor, her gün 8-10 kilo süt içiyor. Bir ay sonra her gün 45 kilo meyve sebze yemeye başlayacak. Şimdilik barınakta. Bir hafta sonra ana babası gibi hemşerilerin önüne çıkacak. İki bakıcıları var. Biri Bahadır'ın emekli olan emektar bakıcısı Bahattin Öztanman'ın oğlu Serkan, öbürü Akın Akar. Aile büyüdü. Bugün yarın üçüncü bakıcı alınacak. Bakıcılar özel eğitimli. Yıkıyor, paklıyor, yediriyor, içiriyor. Her sabah manikür, pedikür yapıyor. 24 saat veterinerleri var. Kralımız, kraliçemiz, prensesimiz onlar çünkü. E adı ne derseniz, hepimizin bebeği o. Adını siz koyacaksınız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu referandum yaptırıyor. İnternetten belediyenin sitesine girip oradaki ankete oy verebilirsiniz. Benim de bir oyum var. Buradan kullanıyorum. Denizi kız, kızı deniz. Sokakları hem kız hem deniz kokar, demiş büyük şairimiz Cahit Külevi. Victor Hugo desen kendi memleketine bakmış, sefilleri yazmış. İzmir'ime bakmış, prenses demiş. Prensestir gerçekten. Kültepe höyüğündeki çivi yazılı tabletlerde geçer adı. Hitit prensestir Simre. Özbeöz Anadolu'dur. Annesinin adı prenses, doğduğu şehir prenses. Prensesidir o Türkiye'nin. İzmir olsun adı. İzmir isimli film bakıcısıyla beraber çekilmiş, bu pardon, Yılmaz Özdil ile beraber çekilmiş fotoğrafı. Benim canım İzmirlerim sağ olsun. Önerim kabul gördü. İzmir oyu yağdı. Bebiş filmimizin adı İzmir oldu. 3 sene sonra 2014'te kardeşi doğdu. O bebişimiz de kızdı. Yine referandum yapıldı. Deniz adı çıktı. Fil ailemizin birey sayısı 4'e yükseldi. İzmir'den sonra denizin dünyaya gelmesi İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın gerçekten doğal ortama sahip olduğunun kanıtı. Çünkü klasik hayvanat bahçelerindeki tutsak hayvanlar asla üremezken İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanların tamamı doğal yollarla çoğalıyor. Ayrımın sonu.